Ayrım 8. Köksüz Hayatlar. Nuray Çevirmeci. Sayfa 105. Röportajlarımdan. 23 yıla 20 otel sığdırmak. Hayat boyu öğrenmeyi kendine felsefe edinmiş, 40 yaşında tenis, 50 yaşında golfe başlamış, 23 yıla 20 otel sığdırmış, başarılı ama bu başarısını ben memleketime borcumu ödüyorum diyecek kadar mütevazi bir iş adamı İsmail Akçura. 50 yıl önce okuduğu okulun yurdunu bugün yaptıracak kadar vefalı, memleketini seven herkesin, özellikle gençlerin örnek alması gereken Manisa'nın kanaat önderlerinden Anemon Oteller Zinciri Onursal Başkanı İsmail Akçura'nın konuğuyum bu hafta. Siz de Anemon Otellerinin sahibi olarak tanıyoruz ama özel hayatında nasıldı İsmail Akçura? Kendinizi nasıl anlatırsınız? Hayata bakışınız, hayat felsefeniz nedir? Hayat boyu öğrenme felsefem. Günün sabah ezanlarıyla başlarım. Her gün mutlaka bir saat yürürüm. 8.30'da büroma gelirim. Bürodaki işlerim saat 14 gibi biter. Türkiye'nin çeşitli illerinde otellerimiz olduğu için zaman zaman oralara giderim. Ama saat 17-18 gibi mutlaka evime dönmeye çalışırım. Eşimle, çocuklarımla ve torunlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. 40 yaşında tenise, 50 yaşında golfe başladım. Öğrenmenin yaşı yok. İsmail Akçura'nın enleri nelerdir? En sevdiğiniz, en kızdığınız, en sevmediğiniz. Her gün Allah'ın bana verdiği nimetler için ve böyle güzel bir ülkede yaşadığım için şükrederim. Güzel olan her şeyi, her canlıyı severim. Allah'ın yarattığı her canlı güzeldir. En kızdığım, cahil olup cahil olduğunu bilmeyen yarı cahil insanlardır. Müzik ve edebiyatla ilgilenir misiniz? Klasik Türk musikisini ve edebiyatı çok severim. Ahmet Haşim, Yahya Kemal okurken mutlu olurum. Yahya Kemal'in bir şiiri var. Çok kimse anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diye. Bunları mutlaka herkesin okumasını tavsiye ederim. İyi bir koleksiyoner olduğunuzu biliyorum. Ne kadar süredir var bu hobiniz? Koleksiyonunuzda en sevdiğiniz parça hangisi? Ben yüksek mühendisim. 1965 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. 20 sene önce Milas'ta inşaat yaparken inşaat sahamızda eski eser çıktı. Bu eseri müze müdürüne götürdük, ilgilenmedi. Biz bu eseri alıp araba ile Manisa'ya dönerken kaza yaptık. Kazada polisler bizi eski eser kaçırıyorsunuz diye dava ettiler. Davadan beraat ettik. Müze müdürü sizi koleksiyoner yapalım dedi. Ve benim koleksiyonerliğim başlamış oldu. Özal zamanında bir takım insanlara koleksiyoner olma hakkı verdiler. Ben de eski eser koleksiyoncusu oldum. Türkiye'de muazzam eski eser kaçakçısı var. Ben bu eserleri topluyorum, müzeye kaydettiriyorum. Bir defter müzede, bir defter bende oluyor. Türkiye'de çok değerli eski eserler var. Cam ve mermer topluyordum. Deprem oldu, camlar kırıldı, müzeye verdik. Şimdi taş, mermer ve daha çok yazıt topluyorum. Manisa Müzesi'nde çok güzel yazıtlar var. Yazıtlarda öğrenmemiz gereken güzel konular var. Osmanlı vakıflarında bir adam bir şeyi vakfettiği zaman bu kişiden çıkıp Allah'ın mülkiyetine geçiyor. Allah'ın mülkiyetine geçen mala zarar veren de beddua alır. Manisa Müzesi'nde bir yazıt var. Soma Kırkağaç taraflarında M.Ö. 1050 yıllarında yazılmış. 2000 yıl önce Epigates diye bir adamın vakfettiği bir yazıt. Benim burada var, bir de Osmanlı padişahlarından Deli Mustafa'nın bir yazıtı var. Hepsindeki beddua aynı. Bazı yazıtlarda Roma hukukunun birçok örneğini görebilirsiniz. İnşallah burada yapacağımız müzede yazıtları tercüme ettireceğiz. Buradaki müzemiz için Berlin'e gittim. Orada müze ışıklandırması ve ısıtmasını yerinde görüp bilgiler aldım. Sizin koleksiyona, sanata, tarihe olan zevkiniz otellerinizin hepsine bir şekilde yansımış. Bunun en iyi örneği İzmir Bornova'daki Çarnaut Köşkü çalışmanız. Villa Levante çok güzel, çok zevkli, keyifli. Manisa'ya da Villa Levante benzeri butik otel açmayı düşünür müsünüz? Çarnaut Köşkü'nü 1826 yılında bir İngiliz yapmış. Biz orayı satın aldık. Çarnaut Köşkü en iyi eski eser yenileme ödülü aldı. Manisa'da maalesef böyle bir yer yok. Kula'da böyle bir otel ve şarap fabrikanız var. Koleksiyoner olduğum için tarihe de meraklıyım. Strabon diye bir Yunan coğrafyacının kitabında Kula ve çevresinde yetişen üzümlerden en iyi şarapların yapılacağını ve ilaç niyetine içileceğini okumuştum. Fransa ve İtalya Etna'ya giderek analizler yaptırıp fabrikamızı açtık. Şu anda Kula'daki köyde bağın içinde hem otelimiz hem şarap fabrikası var. 12 çeşit şarap üretiliyor. Bu da Kula için bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Maddi anlamda her istediğinize ulaşmış görünüyorsunuz. Gerçek anlamda hayal ettiğiniz yerde misiniz? İnsanların hayallerinde sınır olmaz. Allah'a şükür istediğimiz her şeyi yaptık. En büyük hayalim yabancı otellerle yarışacak 50 otel zinciri olmak. Kadına şiddetle mücadelede konu hep kadın ve kız çocuklarının eğitimine dayanıyor. Bu konuyla ilgili güzel çalışmalar yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadın çalışanlarınıza yönelik pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz? Kadına şiddet diye bir mevzu konuşulmamalı bile. Bir erkek olarak utanırım bunu konuşmaktan. Kadını bırakın, bir karıncaya bile şiddet uygulanamaz. Bu bir hastalık, tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Biz hizmet veriyoruz. Bayanlar evine gelen misafiri gibi otele gelen misafirlerimizi ağırlıyor. 20 otelin 10 tanesinin müdürü kadın. 5 yıldızlı, emrinde 100 kişinin çalıştığı bir otelin bir kadın tarafından yönetilmesi büyük başarıdır. Ayrıca ofisinde çalışanlarımın da çoğu kadın. Manisa, Anemon Arkeoloji ve Etnografya Müzesi çalışmaları ne aşamada? Mimari projesi bitti, Ankara'ya gönderdik. Gelince hemen başlayacağız. Manisa'da ve Ege bölgesinde sosyal sorumluluk projesi dendiğinde siz akla geliyorsunuz. Ayigai kazıları hangi aşamada? Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Doğer. Hocalar geldiler, kazımızda sponsorumuz olur musunuz dediler. Biz de olduk. 10 yıldır kazılar devam ediyor. Fırsat buldukça ben de kazı çalışmalarına katılmaya çalışıyorum. Çok güzel heykeller çıkıyor. Bu heykelleri buradaki müzemizde sergileyeceğiz. Bir de Çavdarhisar'da dünyada ilk borsa binası ile tiyatro ve buna bitişik stadyum bulunan Ayzanoi antik kentindeki kazı çalışmalarında Pamukkale Üniversitesi'nden Elif Hoca'ya 2 yıldır sponsoruz. Nihal Akçur'u Otelcilik ve Turizm Lisesi'ni yaptırdınız ve çoğu hayırsever yaptırıp devlete bırakır. Siz öyle değilsiniz. Öğrencileri okulu ziyaret ediyorsunuz. Sizi ziyaretimde de Dünya Klasikleri serisini alıp okulun kütüphanesine göndermiştiniz. Okulun öğrencilerinden isteğiniz nedir? Biz turizm işi yapıyoruz. Otellere ilk başladığımız zaman çoğu çalışanımıza topuklu ayakkabı giymeyi, banyo yapmayı, saçlarını taramayı, tıraş olmayı öğrettik. Onlara tüm bunları öğretmek, eğitebilmek için bu turizm lisesini açtım. Burs verdiğim öğrencileri çağırıp notlarına bakıyorum. Dersleriyle ilgilenmeyi seviyorum. Girdikleri işleri derinlemesine yapsınlar. 23 yılda 20 otel yapmak hiç kolay değil. Yakında Türkiye'de her ilde anemon olacak mı? Tüm bunları nasıl gerçekleştirdiniz? Her ilde, her kasabada anemon olsun, 50 otelimiz olsun istiyoruz. Bir ile otel açmak çok önemli. O ilin sosyal hayatı renkleniyor. Malatya'da otel açtık. Geçenlerde plaket verdiler, sağ olsunlar. Yabancı ortak almadan Türk markası anemon olarak başarılarınızı neye borçlusunuz? Tüm amacım dediğiniz gibi yabancı ortak almadan Türk markası anemon olarak 50 otel zinciri haline gelmek. Buna başarı demeyelim, başarı çok iddialı olur belki. Vazifesini yapan, memleketini seven bir iş adamıyım. Ben vazifemi yaptım, 72 yaşına girdim. Çocukluk yıllarımda Türkiye çok fakirdi. Atatürk Lisesi'nde yatılı okudum. Memleketimiz bizi okuttu. Memleketten aldığımı memleketime vermek, borcumu ödemek istiyorum. Manisa'nın okula ihtiyacı vardı, yaptık. Müzeye ihtiyacı vardı, onu yapıyoruz. 40 yıldır her işimde ilk günkü heyecanımı yaşıyorum. Bu sevgi, bu heyecan bizi buralara getirdi. 50 yıl önce okuduğum Atatürk Lisesi'nin yurdunu yapıyorum ve mutlu oluyorum. Bunlar vatanını seven herkesin yapması gereken şeyler. Siz örnek alınacak bir iş adamısınız. Size örnek alan gençlere tavsiyeleriniz neler? Muvaffak olmanın birinci şartı yabancı dil, hatta bir değil iki yabancı dil. İngilizceyi ana dilleri gibi bilmeleri lazım. Çok çalışsınlar, yaptıkları işin hakkını versinler. İkinci şartı hangi işi yapıyorlarsa derinlemesine bilmeleri lazım. İşin yanında edebiyat, tarih bilmeleri lazım. İş yoğunluğunuzda zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İsmail Akçura röportajı. Bu röportaj 18 Aralık 2013 tarihinde Nuray Çevirmeci tarafından yapılmıştır. Manisa Manşet Gazetesi. İnsana dair umut yeşertiyorlar. Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak çalışan AKUT, Arama Kurtarma Derneği, Manisa lideri Hakan Özcan ve ekibi, köşe yazarımız Nuray Çevirmeci ile yaptıkları söyleşide AKUT'u tanıttı. Duyguların ve vicdanların bir bir çürümeye başladığı dünyamızda yaşama anlamlı kılacak küçük şeylere ihtiyaç duyuluyor şimdi. Kentimizdeki AKUT'çular işte bunu yapmaya çalışıyorlar. Bir selamın bile karşılıksız verilmediği günümüzde onlar hiç karşılık beklemeden yaptıkları yardımla hayata ve insana dair içimizde yeni umutlar yeşertiyorlar. hayatın içinde aniden başımıza gelebilecek afetlerden ve depremlerden haberimiz yokmuş gibi yaşıyoruz. Oysa ki yarım saat sonra bir deprem olsa ne yaparız düşüncesi insanı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bu hafta bizi her türlü afete hazırlayan, eğitimler veren, göçük altında kalan çaresiz ellere el uzatan, karşılıksız yardım eden gönüllü ordusu AKUT'un Manisa lideri Hakan Özcan'ın İP eğitimi yaptıkları bölgede konukları oldum. Ve röportajımın ertesi günü biz de ailecek herkesin kendisini koruyacak bir yaşam üçgeni oluşturması gerektiğini öğrenip afet çantası hazırlıklarımızı yaptık. Afet çantamızda radyo, düdük, tapu fotokopileri, 72 saat yaşayabilecek su, yiyecek ve en önemlisi battaniye olmalıymış. AKUT'un şu anda çift kabin bir arazi aracına ihtiyacı var. Yardımcı olmak isteyen duyarlı, hayırsever okurlarımız ve her türlü destek ve ihbar içinde AKUT Manisa lideri Hakan Özcan Bey'e ulaşabilirler. AKUT ekibi ne iş yapar? Okurlarımıza AKUT'u tanıtır mısınız? Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşımla başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak kaza ve zedelemelere ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak ve bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek AKUT'un yaptığı iştir. AKUT çalışmalarına 1994 yılında Bolgarlar'da iki dağcının kaybolmasıyla başlandı. 1995 yılında 7 kurucu üyenin başvurusuyla AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin faaliyetlerine başlandı. Haziran 1998 Adana Ceyhan depremine gelindi. 8-2-1999 itibariyle kamu yararına dernek olduk. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi. AKUT'ta şu anda başkan sizsiniz. Başkanlığın belli bir süresi var mı yoksa gönüllülük esasına mı dayalı o da? Bizde başkanlık yoktur. AKUT lider odaklı bir yapıdır. Her şey liderlik üzerine kuruludur. Her bölgenin temsilciliğin, bölümlerin lideri vardır. AKUT olarak ekibinize eğitimler veriyor musunuz? AKUT'lu arkadaşlarımı normal vatandaşlarımızdan ayıran en büyük özellik aldıkları eğitimlerdir en başta. Sürekli olarak bölge bölge genel merkez eğitimleri vardır. Bunlar kentsel arama kurtarma dediğimiz deprem eğitimler, teknik arama kurtarma dediğimiz iple yapılan kurtarmaların eğitimleri, sel eğitimleri, arazi arama kurtarma eğitimleri, harita, pusula, makine eğitimleri. Destek olmak isteyen herkes gönüllü olarak AKUT'a katılabilir mi? Elbette, bizim kapımız herkese açık ama belirli kıstaslarımız var tabii ki. AKUT'un kendine göre disiplin kuralları var, tüzüğü var. Bu şartlara uyan tüm vatandaşlarımız gelip bize katılabilirler. Deprem ve doğal afetlerde kendimizi nasıl korumalıyız? Öncesinde alabileceğimiz önlemler var mı? Öncelikle ev ve iş yerinde eşyalarımız sabitlenmeli ve afet çantamız hazır olmalı. Acil durum planımız olmalı. Deprem anında hangi odada ne yapacağımızı önceden belirlemeliyiz. Toplanma bölgemiz belli olmalı. Her birey bunu bilmeli, çocuklar dahil. Kiraladığımız veya satın alacağımız binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili bilgileri bilmeliyiz ve ona göre almalıyız. Halka eğitimler veriyor musunuz? Bizden talep edilen her afet semineri davetini kabul ediyoruz. Hakan Özcan asıl ne iş yapar? Kendinizi tanıtır mısınız? 1970 yılının Şubat ayında Manisa'da dünyaya geldim. Manisalı bir ailenin ortanca çocuğuyum. 7 yıllık evliyim ve 3 yaşına basmak üzere olan bir kızım var. Asıl işim grafik tasarım işi. Yıllardır bu işi yapıyorum. AKUT'a katılmak nereden aklınıza geldi? AKUT fikri tamamen İstanbul'daki bir akraba ziyaretinden çıktı. Şu anda AKUT'un yönetim kurulunda bulunan Kaan ağabeyimizle tanışmamızla başladı bu iş aslında. Kaan abi AKUT'u anlattı. Ben ve eşim etkilendik bu konuşmalardan ve AKUT'a katılmaya karar verdik. Manisa'da olmadığını öğrendik ve kurmak için girişimlerde bulunduk. Sevgili Nasuh'un söylediği bir laf vardır. Her yerleşke kendi AKUT'unu kendi kurar. Biz sadece eğitim veririz diye. 4 yıllık zorlu bir sürecin ardından biz Manisalılar olarak AKUT'umuza sahip çıkıp kurduk. Gerek belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey ve başta Azmi Açıkdil olmak üzere tüm başkan yardımcılarımın verdiği destekle gerekse İl Genel Meclisi Başkanımız Hayrullah Solmaz Bey ve tüm meclis üyelerinin verdikleri desteklerle Manisa'da hak ettiği yeri bulmuştur AKUT. Deprem anında göçük altında kalan bir insan AKUT'a nasıl ulaşır ya da ulaşabilir mi? Akut Genel Merkez tüm çağrıların ortak noktasıdır. Bir kazazedenin ya da zor durumda kalmış bir vatandaşımızın oraya ulaşması yeterlidir. Genel Merkez hemen gerekli müdahaleyi ve yönlendirmeyi oradan yaparak ilgili birimleri harekete geçirir. 0212 217 04 10 nolu telefondan Genel Merkez'e ulaşmak mümkündür. Ama deprem gibi durumlarda ne yazık ki GSM şebekeleri gereksiz kullanımlardan dolayı çökmekte ve ne yazık ki afetzedeler çok güçlük yaşamaktadırlar. Bir de Van depreminde biliyorsunuz bir kazazedemiz bize Twitter'dan ulaşmıştı, basında da yer almış ve yılın Twitter'ı seçilmişti. Facebook sayfasından da bize ulaşanlar oluyor. Tabii güçlük altındaki en önemli yardımcımız düdüktür, unutmayalım. Deprem ve her tür afet için bize önereceğiniz bilgiler var mı? Bulunduğunuz yerin risklerini iyi bilin. Burada sel olur ya da heyelan olur ya da depremde binanın dayanımı şu şekildedir gibi bilgilere mutlaka sahip olun. Mutlaka bu bilgilere göre önlem alın. Yarın bile geç olabilir bu önlemler için. Çünkü yarım saat sonra büyük bir deprem olma olasılığı çok yüksek memleketimizde. O yüzden hiç vakit kaybetmeden aileniz ve iş arkadaşlarınızla beraber önlemlerinizi alıp planlamanızı yapın. Afet çantanızı hazırlayın. İl dışındaki bir akrabanızı ortak iletişim hattı olarak kullanın. Tüm okuyucularımıza kazasız ve afetsiz bir hayat diliyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Akut Manisa röportajı. Bu röportaj 11 Mayıs 2013 tarihinde Nuray Çevirmeci tarafından yapılmıştır. Manisa Manşet Gazetesi. 119 yıllık bir başarı ve dümendeki kadın. Bazı insanlar vardır, duruşları ve ses tonlarıyla en gergin anlarda bile sizi rahatlatırlar. İşte öyle bir kadın Şebnem Bursalı. Türkiye'nin ilk ve yaşayan en eski gazetesi Yeni Asır, 119 yıllık bir başarı ve kadın genel yayın yönetmeliği olarak Şebnem Bursalı bu başarıyı neye borçlular diye hep merak ederdim. Gazeteciliğin tüm aşamalarında muhabirlik, röportaj gazeteciliği, köşe yazarlığı, Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuş, erkek egemen medyada gösterdiği başarı, tek kadın temsilciliği dönemindeki artı ve eksileri, hayata dair her konuyu konuştuk. 27 Ağustos'ta 119. yılınızı kutladınız. Yeni Asır'a nice uzun başarılı yıllar diliyorum. Yeni Asır 119 yıllık bir başarıyı neye borçlu? Yeni Asır gazetesi sadece yazılı basının değil, Türk matbuat tarihinin de mihenk taşıdır. Yaşayan en eski gazete olmasının dışında 3 asra tanıklık etmesinin yanında imparatorluğun son dönemlerinde Kurtuluş Savaşı'nda, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşasında, darbelerde, demokraside, kısacası tarihin yeniden inşasında yönlendirici ve hatta belirleyici olmuştur. Hemen her dönemde bunun bedelini de en ağır şekilde ödemiş ama ilkelerinden asla ödün vermemiştir. İşte 119 yıldır her şeye rağmen kesintisiz yayın yapabiliyor olmasının esas sebebi ve formülü budur. Yeni asırda değişim ve yenileşme olacak diyorsunuz. Neler yapacaksınız? Nasıl bir değişim yaşayacak yeni asır? Matbuat genelinde yayıncılıkta bir değişim, köklü bir dönüşüm yaşandı bir gerçek. Teknolojiyle birlikte yazılı basın klasik çizgisinin dışında dönüşüyor. Başta internet bu dönüşümün yaşandığı alan. Biz de yeni asır olarak birbiriyle uyumlu, birbirini besleyen, destekleyen süreci yapılandırıyoruz. Artık herkes tabletlerinden, iPad'lerinden, cep telefonlarından Yeni Asır gazetesine ulaşabilecek. Ancak yine de gazetenin tamamının dışında tabletlerdeki Yeni Asır'da bulamayacakları pek çok şey de bayilerinden alacakları yazılı Yeni Asır'da olacak. Çok yakında, bekleyin. Bunun yanı sıra Yeni Asır'ın kendi gelenekleri de devam edecek elbette. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz başta çocuklar, kadınlar, eğitim, sağlık gibi konular olmak üzere pek çok konuda öncü ve önder olmaya, Yeni Asır'ın güvenilirliği çerçevesinde buralara fayda sağlamaya devam edeceğiz, bu konuları çeşitlendireceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek kadın yayın yönetmenisiniz. Tüm kadınların gurur kaynağısınız. Hepimiz sizi örnek alıyoruz. Sizi yazı ve haberlerden tanıyoruz ama kendi ağzınızdan nasıldır Şebnem Hanım? Örneğin bir gününüz nasıl geçer? Bu güzel sözleriniz, iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Hayatımın ve günümün dörtte üçünün gazete ve işimle geçtiğini söylemem lazım. Güne çok erken başlamayı tercih edenlerdenim. Böylelikle hem günümü en verimli şekilde planlayabiliyor hem de günü kaçırmamış hissediyorum. Sabah gazeteye 8.15 gibi gelir, gazetelerimi okur ve günümü planlarım. Saat 9'da telefon görüşmelerim başlar. Hem iş arkadaşlarım hem haber kaynaklarımla telefon görüşmelerimin ardından rutin toplantılarımı yapar ve günlük akışımda ikili görüşmeler ve ziyaretler varsa gerçekleştiririm. Öğlen hafif bir yemek ki bu yemeklerimde de günlük görüşmelerimden birini de gerçekleştirmeyi tercih ederim. Ardından günün ikinci yazı işleri toplantısı gelir ki bu birinci sayfayı şekillendirdiğimiz toplantıdır. Toplantılarımın verimli geçmesi açısından gergin olmamasını tercih ederim ve bu yüzden en derin tartışmalarda herkesin kendisini en açık şekilde ifade edebilmesi en birinci kuralımdır. Toplantımızın ardından gazeteyle ilgili birimlerinden ilgili olanlarla rutin toplantılarım olur mutlaka ve iş görüşmelerim varsa bununla devam ederim. Saat 18.30 itibariyle sayfalarımız çıkmaya başlar ve tek tek kontrol ederim. Saat 20 civarında baskıya gönderilir sayfalarımız, ardından akşam yemeği programı ve saat 22 gibi gazetemin taşra baskısı elime geldiğinde günün en keyifli anı da gelir. Çocukluk yıllarınızda gazetecilik hayaliniz miydi, nasıl oldu? Çocukluk yıllarımda bana yakıştırılan iki meslek vardı, avukatlık ve gazetecilik. Çok soran, sorgulayan ve detaylar konusunda ısrarcı bir çocuktum. Sanırım bu yüzden bu iki meslek yakıştırılırdı. Ben de doğal olarak bu iki mesleğe yöneldim. Üniversite sınavlarında iki tercihim vardı, hukuk ve basın yayın. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü kazandım. Tesadüf değildi yani bu mesleği seçmem. Eğitimle ilgili hevesim hiçbir zaman bitmedi. İşletme yüksek lisansımı yaptım ve bu yılda yine işletme üzerine doktora yapmaya hazırlanıyorum. Ama hukuk hevesimden vazgeçtiğimi söyleyemem. Bu yıl üniversite sınavlarına gireceğim ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmaya çalışacağım. Kısmet. Yeni asırın başına geçerken korkularınız ya da tereddütleriniz oldu mu? Yeni asırın başına geçmem de aslında tesadüf sayılmaz. Ben 1993 yılında bir yıl TRT'de Reha Muhtar ile Ateş Attı programında yapımcılıktan sonra Sabah grubuna 1994 yılında muhabir olarak geçtim. Muhabirlik, röportaj gazeteciliği, köşe yazarlığı, Ankara temsilciliği ve ardından genel yayın yönetmenliği geldi. Yani mesleğimin tüm kademelerinden geçerek geldim. Masanın her tarafında çalıştım, bulundum. Bugün bunun faydasını ve konforunu fazlasıyla görüyorum. Tek fark, bugüne kadar hep haberi getiren, yani sahadaki gazeteciydim. Şimdi içeride gazeteyi hazırlayan ve karar veren konumundayım. Benim görevim sadece gazeteyi hazırlamak değil. Reklam, matbaa, dağıtım, idare, abone ve Yeni Asır TV'den de sorumluyum. Ve günümün ve görevimin büyük bölümü yöneticilik ile geçiyor. 15 yıl hep sahada olan bir gazeteci olarak gazeteciliği ve haberi elbette çok özlüyorum. Özlemimi de muhabir arkadaşlarımla sık sık bir araya gelerek haber sohbetleri yaparak gideriyorum. Yeni asırın başına geçerken korku ve tereddüt duyup duymadığım konusuna gelince erkek egemen bir sektörde tek kadın genel yayın yönetmeni olmak ayrı bir sorumluluk getirdi elbette. Hem devraldığım kurumun önemi ve büyüklüğü hem de üstlendiğim bu misyon her ikisi de elbette başta beni ürkütmedi dersem doğru olmaz. Ama kendime ve ekip arkadaşlarıma çok güveniyordum. Ve burada söylemeden de geçemeyeceğim. Medya Grup Başkanımız ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'ın her daim güveni ve desteği bana ve ekip arkadaşlarıma en büyük destek olmuştur. Aynı şekilde Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın ve tüm medya grubumuzun desteğini ve elbette yol arkadaşlarımın gösterdiği üstün çabayı anmadan da geçemeyeceğim. Bu tereddütlerimi çok kolay atlatabilmemdeki en büyük payda Yeni Asır'ı yıllardır okuyan, destekleyen ve kendi ailelerinden bir parça haline getiren çok değerli okurlarımızın verdiği güçtür. Herkese şükran borçluyum. Ankara temsilciliği görevinizde oradaki bürokrasiye nasıl yetişiyordunuz? Ankara temsilciliği görevim 13 yıl sürdü. Hayli uzun bir zamandır Ankara temsilciliği için. Burada da uzun yıllar tek kadın Ankara temsilcisi olduğumu hemen hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet adamları dönem dönem Ankara temsilcileriyle bir araya gelirler. Bu toplantılarda da hep tek kadın olurdum. Başta yadırganan bu durum daha sonra alışılan bir durum haline geldi ve şimdi ne mutlu ki yazılı basında olmasa bile birkaç televizyon kanalında kadın Ankara temsilcisi arkadaşlarım var. Ankara temsilciliği 24 saat haber esasına dayanır. Aksi düşünülemez. Siyaset, ekonomi, bürokrasi, yargı, diplomasi ağırlıklı haberciliğiniz ve her an bir haber atlatma heyecanınız besler sizi. Yorulur musunuz? Evet. Ama inanın meslek yaşamımın en verimli dönemlerinin en güzel örneklerini hep bu dönemimde yaşadım. Ankara gazeteciliği haberciliğin en pik noktasıdır. İş yoğunluğunuzda stresinizi nasıl yönetiyorsunuz? Kriz zamanlarında ne yaparsınız? Karakter özelliğim kriz anlarını yönetme becerisini de veriyor bana çok şükür. Kriz anlarında aşırı sakin olur, paniklemem. Soruna odaklanır, çözüm odaklı yürütürüm süreci. Bu süreçte güvendiğim kişilerden yardım almaktan çekinmem ve karar alırım. Artık sıra uygulamaya geçmektir. Allah'a şükür yönetemediğim bir kriz olmadı. Ama itiraf edeyim, kriz hali bitip her şey normale döndükten sonra korkunç bir enerji eksilmesi yaşar, ruhen yorgun hissederim kendimi. Toparlamam 10 dakikamı alır ve yola devam ederim. Expo 2020 İzmir hakkında okurlarımıza bilgi verebilir misiniz? Manisa'ya faydası olacak mı? Expo 2020 projesini en başından bu yana sadece İzmir değil, Ege bölgesi projesi olarak gördüm ve bunu Yeni Asır'ın yayınlarında da en başından bu yana kullandık. Hatta Expo'nun sadece Ege bölgesi değil, Türkiye'ye mal olan büyüklükte bir proje olduğu ve sağlayacağı faydanın sınırlarının da Türkiye'yi aşarak Ege ve Akdeniz ülkelerini de içine alacağına inanıyorum. Yapılacak yatırımlar, ticari hareketlenme ve farkındalık sonucunda win-win, kazan kazan tam anlamıyla yaşanacaktır. İşte bu yüzden Kasım ayında yapılacak son sunum ve finalde İzmir rehine çıkacak olan karar, Manisa'nın da içinde bulunduğu tüm Ege illerini ve Türkiye'ye kazandıracaktır. Gazetecinin kadını erkeği olmaz, gazeteci gazetecidir. Erkek egemen bir medyada kendinizi yalnız hissettiğiniz oluyor mu? Biraz önce de söylediğim gibi 13 yıllık Ankara temsilciliğimde de 5 yılı dolan genel yayın yönetmenliğimde de hep tek idim. 40'ın üstünde yazılı ve görsel medya kuruluşu olduğunu düşünürseniz hayli yalnız hissediyor ve hatta toplu olarak bir araya geldiğimizde ilginç bir fotoğraf olduğunu da görüyorsunuz. Ama ben bu mesleği en başından bu yana cinsiyetsiz yapmayı şiar edinen bir gazeteciyim. Gazetecinin kadını erkeği olmaz. Gazeteci gazetecidir. Beni de bu görevlere kadın olduğum için değil, gazeteciliği iyi yaptığım için layık gördü patronlarım. Ben genç kadın arkadaşlarıma da aynı şeyi öğütlüyorum. Siz kadın gazeteci olduğunuzun altını çizerseniz bir süre sonra gazeteciliği yaptırmazlar size. Bu meslekte cinsiyet düşünmeyecek, sadece işinize ve habere odaklanacaksınız. Gerisi zaten geliyor. Mesleğimin tek formülü var, çok çalışmak. Kadın yayın yönetmeni olmanın artı ve eksileri neler sizce? Gazeteciliğin kadını erkeği cinsiyeti olmaz demiştim ve kadın yayın yönetmeni olmanın artısı ve eksisi sözünü biraz önce söylediklerimden dolayı kabul etmem mümkün değil. Kadın olmamın habere bakışta ve haberi işleyişteki artısı detaylara ve toplumun hassas olduğu konulara daha fazla odaklanabilmem noktasında gazete sayfalarına yansıdığı okurlarımız tarafından eksik olmasından ifade ediliyor. Onun dışında erkek meslektaşlarımdan farklı olarak benimle çalışan arkadaşlarımın özel hayatlarındaki problemleriyle de yakından ilgiliyimdir. Sorunların çözümünde katkı sunmaya çalışırım gücüm yettiğince. Kadın eli değen her şeyde farklılık ortaya çıkıyor. Kadınların yönetimde, siyasette ve iş hayatındaki her alanda daha fazla yer alması için çalışmalarınız var mı? Yayın politikamızda başarılı kadınların iş veya herhangi bir alanda hikayelerini, haberlerini özellikle çok yer veriyorum. Rol model olmaları bir tek kadının bile cesaret bulmasına yardımcı oluyorsa eğer bu haberlerimiz bu benim için yeterlidir. Siyasette daha çok kadının yer alması 20 yıldır savunduğum konu. Bunun için de kadın siyasetçilere pozitif ayrımcılık yapmadığımı söylersem doğru olmaz. Yerel yönetimdeki temsil ve karar alma mekanizmaları başta olmak üzere genel siyasetteki kadın oranının artması en büyük hedeflerimden. Türkiye'de ve bölgemizde kadın hakları ve kadına şiddet olayları ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Kadına şiddet bakışımda insan olmanın gereği ve insan hakkı bağlamında en baştan ele alıyorum konuyu. Yaşı kaç olursa olsun kadına yapılan şiddetin bir izahı olamaz. Aynı şeyi çocuklara ve yaşlılara yapılan şiddet bağlamında da düşünüyorum. Şiddetin hiçbir türlüsü, fiziksel, psikolojik hiçbir şiddet savunulamaz. İnsan olmanın anlamı budur. Ve maalesef örneklere baktığımızda bu sayının çok fazla olduğunu görüyoruz. Burada en önemli iş annelere düşüyor. Erkek çocuklarını yetiştirirken şiddeti ve kadına yönelik şiddetin kötülüğünü en iyi anneler öğretecektir erkek evlatlarına. Ve tabii ki eğitim çok önemli. Sadece kadınların hazırlayacağı bir gazete projeniz olduğunu duydum. Nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Akşam gazetesinde benimle yapılan bir röportajda söylemiştim bu sözü. Bunu ayrımcılık olarak algılamayın lütfen. Cinsiyet temelli değil, kadınların detaycılığı ve titizliğinin habercilikte yaratacağı farklılığı görmek ve göstermek hevesiyle söyledim bu sözü. Bir ütopya da değil, bir gün inşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz ve farkı göreceğiz. Sizin alanınız siyaset, siyaset yazarısınız. Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye'nin ilk kadın yayın yönetmeni, ilk kadın cumhurbaşkanı olmak ister mi? Ben 21 yıllık gazeteciliğimin 15 yılını Ankara'da siyaset izleyerek, siyaset yazarak geçirdim. İlgi alanım işim oldu. Bugüne kadar pek çok kez siyasete davet aldım, değişik partiler tarafından, ama hiçbirini kabul etmedim. Sanırım siyaseti izlemeyi ve yazmayı, siyaset yapmaktan daha çok sevdim. Ama kadınların siyasete girmesini sonsuz destekliyorum. Mesleğimin tek formülü var, çok çalışmak. Sizi örnek alan gençlerimize neler önerirsiniz? Benim genç arkadaşlarıma önereceğim şey, öncelikle iyi bir eğitim almaları. Sadece okuldaki eğitimden söz etmiyorum. Rekabet artık her alanda çok büyük. Fark yaratacak farklılıklarının olması adına kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. İşleriyle ilgili gelişimin yanında en az bir, hatta iki yabancı dil öğrenmeliler. Hobi olarak benimseyecekleri bir veya birkaç alan, onların duygusal gelişimleriyle birlikte işlerinde de farklılık yaratacaktır. Ve hep çalışacaklar, çok çalışacaklar mutlaka. Hiçbir zaman ben artık oldum demeyecekler. Hep daha iyi nasıl olurum diyecekler. Başarı mutlaka gelecektir. Manisa Manşeti hiç okudunuz mu? Nasıl buldunuz? Manisa Manşet gazetesini sürekli takip ediyorum ve sizin nezdinizde emeğe geçen tüm meslektaşlarımı kutluyorum. Yerel basının öneminin artık daha da anlaşılıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Yereli bilmeden geneli eksik anlarsınız. İşte bu noktada yerel medyanın katkısı ve önemi çok açık. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı ile röportaj. 15 Eylül 2013 tarihinde Nuray Çevirmeci tarafından yapılmıştır. Manisa Manşet Gazetesi. Misafirperver Yılmaz Taner. Hayatımızda bazen kırılma noktalarımız vardır. Bunlar bizim hayatımızı yönlendirir. Yılmaz Taner'i annesinin spor yapmasını istememesi ve müziğe daha fazla ilgi duymasını sağlaması gibi. Sevgili Yılmaz Taner, albümü gibi misafirperver, mütevazi beyefendi birisi. Albüm hazırlıkları aşamasında buluşup müziğe ve hayata dair sohbet ettik. Yılmaz Taner kimdir? Eğitimi, müzikteki alanı nedir? Okurlarımıza kendini tanıtır mısın? 1982 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldim. Müzik hayatıma çocukken babamın hediyesi olan akordiyon ile başladım. Ayrıca ortaokul yıllarında dinlediğim Bon Jovi ve Pink Floyd'un etkisinde kalarak gitar çalmaya başladım. Ortaokul ve lise eğitimi süresince çeşitli belediye organizasyonları ve okul etkinliklerinde yer aldım. Lise yıllarında Sakarya'da okurken lisansta profesyonel voleybolcu olarak başarıyla sürdürdüğüm spor kariyeri annemin istememesi üzerine o yıllarda mecburen sona erdi. Bu kritik karar müziğe daha fazla ilgi duymama ve odaklanmama sebep oldu. 2002 yılında Muğla Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na girmeye hak kazanarak piyano, klasik gitar ve şan eğitimi aldım. Üniversite bünyesinde solo, orkestra ve koro ile birlikte sayısız konserlere çıktım. 2009 yılında Muğla Üniversitesi'nden mezun olarak müzik öğretmeni olmaya hak kazandım. Bu sürede söz ve beste yeteneğimi de geliştirip çocukluğumdan beri hayalini kurduğum albüm çalışmalarıma başladım. 2011 yılında askerlik dönüşü albüm hazırlıklarının ilk adımlarını atarak bu süreci tamamladıktan sonra artık müzikseverlerle buluşmaya hazırdım. İlk albümüm Misafirperver'i Promor etiketiyle çıkardık. Sözü ve müziği kendisine ait olan Felek isimli çıkış şarkımın video klibi içinde yönetmen Serdar Gözelekli ile çalıştık. Aslında hayatındaki kırılma noktan annenin spor yapmana karşı çıkması olmuş gibi, ama sana göre hayatındaki kırılma noktası nedir? Aslına bakılırsa bir kırılma noktası olmadı. Çünkü kendimi bildim bileli bir tek idealim, bir tek hedefim oldu. O da albüm çıkarmaktı. Onu da başardım, şükürler olsun. İnsan gideceği yolu biliyorsa şayet fazla kırılma noktalarına ihtiyacı kalmıyor diye düşünüyorum. Şunu da söyleyebilirim ki hayat karşına her zaman doğru insanları çıkarmıyor. Ben kalbimin ekmeğini yiyorum diye düşünüyorum. O yüzden hayat o doğru insanları karşıma çıkardı. Bunların da her biri kırılma noktası bence. Bugüne kadar hayalin neydi, şu andaki hayalin nedir? Az önceki soruda da cevapladığım gibi hayal ettiğim tek şey albüm ve başarılarla dolu bir kariyer. Hayatımı sonuna kadar bu işi yapar mıyım bilemiyorum, ama ileride deniz kenarında sessiz sakin bir yerde bir restoran sahibi olmayı da isterim. Nasip. En zorlandığın an. Özel bir radyoya canlı yayında ilk kez konuk olmuştum. O an telefonda ne dediğimi, sorulan sorulara nasıl cevap verdiğimi inan sonradan dinlediğimde duydum. Çok heyecanlı ve komikti. Stüdyo mu zor, sahne mi? İkisi de çok zor, ne söyleyeyim. İkisi de apayrı şeyler. Stüdyo çalışmaları titizlikle ve disiplinle geçiyor. Canlı enstrüman kayıtları, aranjeler, okuma kayıtları çok önemli şeyler. Saatlerce ya da günlerce stüdyoda kalmanız gerekebiliyor. Sahne apayrı bir şey. Kesinlikle tecrübe isteyen bir iş. Herkes de aynı frekansta olmak lazım bir kere. Sahne performansını izlemeye, eğlenmeye gelen insanlarla doğru iletişimi kurduğunuz zaman dünyanın en güzel şeyi. Unutamadığın sahne hatıran var mı? O kadar çok ki. Ama şöyle söyleyebilirim, tavana aktığı için kova koyulan sahnede bile söyledim. Şehirlerde müzikler değişiyor mu? İnsanlar her yerde aynı müzikle mi eğleniyor? Manisa, İstanbul. Evet, değişiyor ama çok fazla değil. Genelde aynı şarkılar. Çünkü en sevilen şarkıları hazırlamak durumundasınız. Ama herkesin yorumu bir değil tabii ki. İyi yorumladığınız şarkılarda sizin farkınız oluyor. Albüme karar verdiğinde yapımcılardan en çok ne duydun? Destekleyenler, desteklemeyenler. Genelde aynı müziklerle eğleniliyor. Aslında bakılırsa işletilen mekana ya da organizasyona göre değişebilir. Fakat popüler olan neyse genelde o şarkıları söylemeye çalışıyorum. Sektörün içinde olmak nasıl bir duygu? Sen sahnede şarkı söylüyorsun, arkada yapımcı farklı şeyler düşünüyor. Bu parça tutar, şunu mu çıkış parçası yapsak, işin maddi boyutu nasıl hissediyorsun? Yaklaşık 13 yıldır sahne anlamında sektör içinde bulunuyorum. Fakat şu an klibi yayınlanan ve albümü olan bir sanatçı durumda olduğum için müzik sektörünün içine asıl şimdi girdiğimi düşünüyorum. Ve duygularımın ben bile farkında değilim. Tek hissettiğim her şeyin çok daha güzel ve kaliteli olacağı. Yapımcılar da şarkıyı söyleyen sanatçı da işin maddi boyutunu ve pazarını düşünmek zorundadır. Hatta bu ilk kuraldır. Beni de albüm hazırlığına başladığım günden beri menajerim, yapımcım ve dinleyiciler çok yönlendirdi. Acı ama gerçek olan bir şey daha var ki birçok albüm yapmak isteyen solistlerin paralarının yapımcıları tarafından son damlasına kadar alındığı ve karşılığında teslim edilmeyen birçok iş ve albüm de ülkede mevcut. Gerçekten ciddi bir ekip kurmadan bu işe girilmesi taraftarı değilim. Müzisyenlik, sanatçılık, söz yazarlığı. Kıyamadım ikimize şarkısından bahsedelim. Başka şarkılarım var mı? Albümde sözü ve müziği bana ait bir şarkım var. Ben Yaşarım. İleriye dönük projeler içinde sakladığım, söylemekten çok keyif aldığım şarkılarım da var. Her şey zamanla olacak diye düşünüyorum. Kıyamadım ikimizin hikayesi ise şarkının bestesi konusunda açıklama yapabilirim. Sözü Murat Dalkılıç ve Özhan Piliççi'ye ait çünkü. Bestesi de Kuşadası'nda bir gün kahvaltı yaparken yaklaşık 5 dakikada bitti. İnsanlara hissettirdiğimiz duyguyu bilemiyorum ama ben yağ reçel peynir yiyordum. Daha sonra Murat'ın bu şarkıyı okumasını istedim. Çünkü çok yakışacaktı sesine ve nitekim de öyle oldu. Kariyerinin en güzel şarkılarından bir tanesi diye düşünüyorum. Yolu açık olsun. Şarkıların hikayesi var mı? Genelde yaptığım şarkıların hikayeleri olabiliyor. Onun dışında başkalarını düşünerek de yaptığım şarkılar var. İnsanların üzüntüleri, sevinçleri de bana ilham olarak geri dönebiliyor. Önce müzik mi, söz mü? Şarkı sözlerini yazıp üzerine mi müzik yapıyorsun yoksa tam tersi mi? Bunun cevabını hiçbir zaman veremedim. Çünkü bazen besteye söz çalıştığım, bazen de söze beste çalıştığım çok olmuştur. Zaman zaman da ikisi aynı anda gelebiliyor. Yani bir kuralı yok. Bu kadar şarkı, duygusallık, bana da aynı sorular soruluyor. Duygu insanları için ilişkiye gerek yok ama hayranlarının merakını gidermek açısından soruyorum. İlişkin var mı? Sana göre doğru insan? Şu an ne kadar hayranım var bilemiyorum ama onlara da şunu söyleyebilirim. Değer verdiğim biri var, evet. Her konuda anlaşabilmek lazım. Özellikle bu sektördeki birinin sevgilisi olmak çok zor. Tahammül gücü yüksek olması ve çok anlayışlı olması gerek. Onun da işi benim kadar zor. Dizi müziği yaptın mı ya da aklından geçirdin mi? Hiç yapmadım, düşünmedim de aslında. Ama ileride neden olmasın? Bunu yapabilecek her türlü yeteneğe ve özelliğe sahibim. Zamanla o da olur inşallah. Radyoda Murat Dalkılıç çalıyor, sonra sen. Ardından Fettah Can. Ne hissediyorsun? Sorduğunuz iki ismi de daha albümleri yokken tanıyordum ve ikisi de birbirinden iyi, 10 üzerinden 100 insanlar. Radyoda çaldıktan sonra veya televizyonda klip yayınlanırken onların ardından kendimi dinlemek ve izlemek muhteşem. Hemen dua etmeye başlıyorum, şükrediyorum. Bundan sonraki projelerin neler? Her şey daha yeni. Öncelikle albümümü ve şarkılarımı tüm Türkiye'ye duyurmak amacım. Herkesin evine girebilmek, kulaklığında çalabilmek, sevindiğinde, evlendiğinde, üzüldüğünde bir şekilde sesimi duyurabilmek. Projeler başarıyla şekillenecektir. Onları da hep beraber görürüz inşallah. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Yaklaşık birkaç gün içinde albüm çıkıyor ve öncelikle tüm DNR'lardan bulabilirler. Zamanla tüm Türkiye'ye yayılacağız. Ayrıca bize www.yilmaztaner.com, twitter.com/yilmaztaner facebook.com/yilmaztanerofficial ve youtube.com/yilmaztanertv'den ulaşabilirler. Bu arada Maşet Gazetesi'ne, siz Nuray Çevirmeci'ye ve Sedef Özgürgen'e bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Değerli Manisa halkına da sevgiler, saygılar. Yılmaz Taner ile röportaj. 7 Ekim 2013 tarihinde Nuray Çevirmeci tarafından yapılmıştır. Manisa Manşet Gazetesi. Kitabın sonu. 26 Şubat 2016. Sayfa 132.